I have a dream. One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Makro güçlendirmeyi konuştuğumuz bu kayıttan herkese merhaba. İçinde bulunduğumuz 2020 yılından tam 57 sene önce 28 Ağustos 1963'te Washington Lincoln Meydanı'nda Amerikan Siyahi Hareketi'nin ve yurttaşlık hakları mücadelesinin öncü ismi Dr. Martin Luther King meydanda toplanmış 250 bin kişiye büyüleyici bir konuşma yaptı. Bir hayalim var konuşması. 20. yüzyılın toplumsal hafızasına yerleşen meşhur konuşma. Bütün insanlar eşit yaratılmıştır ve gün gelecek dört küçük çocuğun derilerinin rengine göre değil, karakterlerine göre değerlendirildikleri bir ülkede yaşayacaklar. Bir hayalim var benim. Bu konuşma tabii yalnızca Amerikan Siyahi Hareketi'nin anlatısı değil. Aynı zamanda güç ve yetki ilişkilerine kurulu bu toplumsal dünyanın daha eşitlikçi, daha adil, insan haklarına duyarlı bir dünyaya dönüşmesi için de bir umut ışığı olmuştur. Martin Luther King yalnızca siyahilere değil, ezilen herkese seslenen o meşhur konuşmayı yapmıştır. Bu açıdan güçlendirme teorisi dediğimde, hele de bugün bu kayıtta makro güçlendirmeyi konuşuyorsak, elbette aklıma çok doğal olarak Dr. Martin Luther King geliyor. Ne var ki konuşmanın yapıldığı süreden 57 yıl geçti. Hatta 8 yıl Amerika Birleşik Devletleri'ni bir siyahi başkan yönetti. Ama siyahlar ve beyazlar arasındaki o negatif ayrımcılık ve ırkçılık maalesef ne Amerika'da ne de dünyanın başka bir ülkesinde bütünüyle sona ermedi. Koronanın yoğun stresinin yaşandığı Mayıs ayının sonunda beyaz bir Amerikan polisi aslında çok da alışkın olduğumuz bir olaya sebep oldu ve bir siyahiyi tutuklama esnasında maalesef çok trajik bir biçimde boğarak öldürdü. George Floyd. Bu olayın ardından büyük bir infial oluştu ve insanlar sosyal mesafeye çok da dikkat etmeleri gereken bir dönemde her şeyi bir kenara koyup Abraham Maslow'un o iddia ettiği temel ihtiyaçlar, güvenliği, korunmayı, sağlığı hepsini bir kenara koyup kitleler halinde sokaklara döküldüler. Ve işte oradan bir yeni özgürleşme, adalet, eşitlik talepleri yükseldi. Ve bütün bunlardan anlıyoruz ki insanların ihtiyaçları dikey değil, paralel. Sağlığımız, güvenliğimiz, kader, özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve sosyal adalete de eşit derecede belki de ihtiyaç duyan bir varlık insan. Şu halde insanın karmaşık doğasını ve ihtiyaçlarını ele alan bir sosyal hizmet uzmanları yalnızca bireysel ihtiyaçlarla, duygusal süreçlerle, görece sağlıklı bireyler arası ilişkilerle falan ilgili bir meslek değiliz. Elbette bunlara bakıyoruz ama insanı insan yapan çok daha kuşatıcı, geniş ve toplumsal bağlama da eşitlik, adalet dinamikleri üzerinden bakan bir disipliner yapımız var. Güçlendirme teorisi sosyal çalışmanın adeta tanımını yapıyor. Bir defa bildiğimiz çok acı bir gerçek var. İnsan ilişkileri güç ve yetki ilişkileri. Bu konuşmayı önceki kayıtlardan bir tanesinde özellikle mikro güçlendirmeyi konuştuğumuz güçler perspektifinde bir miktar yapmıştık. Ama şimdi bir de onun makro boyutu var ve toplumsal politik ölçekte güçlendirmeye ihtiyacımız var. Onu konuşmaya ihtiyacımız var. Güçlendirme bir yandan da insanların bireysel ve toplumsal potansiyellerini açığa çıkarmayla ilgili bir hareket olarak okunuyor. Dolayısıyla yaklaşık yarım asırdır güçlendirme teorisi üzerinde epey bir ilerleme kaydedildi ve bu birikimi bugün sahada çalıştığımız dezavantajlı grupları güçlendirmek için, onların toplumsal konumlarını daha pozitif bir düzeye dönüştürmek için çalışmamız gerekiyor. İsterseniz önce bir miktar kavramsal çerçeveye bakalım ve güçlendirmeye bu kavramın kökünde var olan güçle başlayalım. Makro güçlendirmeyi anlamak için gücün özünde var olan dört unsura dikkati çekebiliriz. Bir defa güç öncelikle kaynak sahibi olmak anlamına geliyor. Hatta sosyolojinin öncüsü Max Weber'in çok sık telaffuz ettiği bir boyuttur güç eşittir kaynak sahibi olmak. Bu boyut karar verme sürecinin çıktılarını etki etmek için kullanılan kaynaklara atıfta bulunuyor. İkinci olarak güç karar verme kapasitesi. Karar verme süreçlerinde kontrol sahibi olabildiğince insanlar gücü de tabii koruyor ve geliştirebiliyor. Üçüncü olarak baktığımızda dikkat çekici bir başka özelliği var gücün. Genelde güç saklı olabiliyor insanlarda. Yani gizil olabiliyor. Bu ne demek? Açıkça belli olmayabiliyor, potansiyel olarak var olabiliyor, açığa çıkmamış oluyor. O yüzden güç bir yönüyle de aslında keşfedilmesi gereken bir özellik olarak okunmalı. Bu üçüncü boyut özellikle bizimki gibi mesleklerin uzmanlarının, dezavantajlı gruplarla çalışan kişilerin güçle ilgili dikkatini çekmesi gereken bir özelliktir. Dördüncü ve son olarak da gücün sınırlı olduğunu söylememiz lazım. Çünkü güç esasında son derece karmaşık ilişkiler sistemi içinde var oluyor. İnsanlar içinde bulundukları koşulları çok zengin bir çerçevede anlamlandırabiliyorlar. Çok çeşitli kaynakları da harekete geçirebiliyorlar. Sürecin bütününde kontrol sahibi de olabiliyorlar. Fakat bu durum istenen sonuçlara erişmeye yeterli olmayabiliyor. Belki de tabii düşündüğümüzde istenen şey bizatihi bunların karmaşık etkileşimini de tesis edebilmek oluyor. Evet, şu halde kaynak sahibi olma, karar verme kapasitesi, gizil oluşu ve sınırlı oluşuyla gücü güçlendirmenin özünü yakalamış oluyoruz. Tabii güçlendirmenin ardındaki kavram olan güce ilişkin bu boyutlandırma, güçlendirmenin beklenen müdahale çıktıları hakkında da ipuçları veriyor bize, değil mi? Bundan hareketle güçlenmiş olmanın temel göstergesinin yalnızca ruhsal duygusal belirtilerin azalması, ihtiyaçların karşılanması, öz yeterliğin artması olmadığını, kişinin çevresindeki kaynakları kullanımının yaşamıyla ilgili karar verme süreçlerinde rol alabilmesinin, sorunlarının yarattığı engeller karşısında saklı güçlerini harekete geçirmesinin ve bir bütün olarak süreçte kontrol sahibi olabilmesinin onun özgün güçlenme deneyiminin temel bileşenleri arasında olduğunu söyleyebiliyorum. Daha geniş çevresel faktörlerde değişim sağlamak da kritik bir önemde. Daha geniş bir disiplinler arası bir bağlamda güçlendirmeyi okumaya devam etmemiz lazım. Literatürü incelediğimde güçlendirmenin üstüne çalışan kendi disipliner gövdesine güçlendirmenin fikirlerini ve araçlarını koyan birçok disiplin var ve değişik disiplinlerinde branşları var. Mesela bunların başında çok dikkatimi çekiyor. Pozitif psikoloji bu güçlendirmeye çok vurgu yapıyor. Tabii psikoloji güçlendirmeye öz yeterlik, grup etkililiği, motivasyon, katılım, pozitif değişim gibi kavramsal çatıların yanı sıra ilişkisel bir yapı olarak da bakıyor. Psikolojinin güçlendirmeye bakışında onun çok boyutlu bir bütün olduğu vurgusu var. Sosyal hizmet disiplini ve mesleği de güçlendirmenin çok boyutlu yapısına tabii kişisel, kişiler arası ve sosyopolitik boyutlarda güçlenme çerçevesi oluşturarak sistematik bir kuramsal katkı yaptı. Yönetim ve işletme alanında güçlendirmenin çok konuşulduğunu gözlemleyebilirsiniz. Örgütsel yapı, örgüt kültürü, çalışma çevresi, çalışan güçlendirmesi sürekli bu konularla meşguldür yönetim disiplinleri. Tabii daha eşitlikçi yatay ilişkilerin örgütlerde verimliliği artırdığı bilindiği için bu konuda çalıştıklarını düşünebiliyoruz. Diğer taraftan tabii psikolojinin güçlendirme ile ilgili hatırı sayılır bir kuramsal birikimi var. Bir defa ben güçlendirme teorisine psikolojiden kim en çok katkıyı yapmış olabilir diye düşündüğümde aklıma gelen çok önemli bir isim Albert Bandura oluyor. Biz tabii onu sosyal öğrenme teorisiyle çok daha iyi biliyoruz. Onun bir diğer kavramı ve eseri de öz yeterliliktir, self-efficacy. Ben o kitabı da dikkat çekici bulmuş ve ayrıntılı bir şekilde okumuştum. Tabii burada öz yeterlik, bireyin ileride karşılaması olası sorunlarının üstesinden geleceğine ilişkin inancını ifade ediyor. Yani bir şeyler yapabilmeye ilişkin bir kişisel tutumdan söz ediyoruz. Bu yönüyle baktığımız zaman Bandura'ya göre tabii ki güçlendirme, gereksinim duyan insanlara başka bir el tarafından bahşedilen bir şey değil. Tam aksine, kişisel yeterliğin gelişmesiyle kazanılan ve ondan da önemlisi, sahip olmak için insanların engelleyici çevresel faktörleri ortadan kaldırdığı, yetkin hale geldikleri ve bizatihi kendilerinin deneyimlediği bir süreç. Şu halde güçlendirmenin temel kavramı olarak kullanılan öz yeterlilik, psikoloji literatüründe daha çok motivasyonla da bağlantılandırılıyor. Sonuçta Bandura'nın kuramsal bakışında şunun vurgulandığını gözlemledim. Bir insan yaşamında baskı ya da tehdit yaratan bir durum karşısında güçlenmek için öncelikle öz yeterliğe gereksinim duyuyor. Öz yeterliği bireyin kişiliğinde ve çevresel ilişki ağında tesis eden unsurlar ise birbirine bağlı olarak inanç ve motivasyon oluyor. Bireyin öz yeterliğine ilişkin algısı onun davranış değişiminde de belirleyici. Tabii algılanan öz yeterlik arttıkça da arzu edilen başarı artıyor. Kişinin herhangi bir psikososyal sorunla yüz yüze gelmesinin hemen ardından başlayan güçlenme, inanç ve motivasyonla perçinlenen öz yeterliği arttıkça da baş etme çabalarının kolaylaştığı bir dinamik oluyor. Güçlendirme kişisel gelişime, bilişsel, duygusal, tinsel ve sosyal yönlerden güçlü olma gibi boyutlar üzerine yaptığı vurguyla son yıllarda çok popüler bir kavrama dönüştü. Geniş oranda da kabul görüp sosyal hizmet disiplini ve mesleğinin çeşitli sorun ve müdahale alanlarında çok sık telaffuz edildi. Tabii bu teori sosyal hizmet kuramı ve uygulaması açısından yalnızca özgün bilgi ve beceri repertuarına sahip bir uygulama teorisi değil. Onun ötesinde bir paradigma, bireye ve onu çevreleyen sosyal dünyaya ilişkin bakış açımızı yansıtan bir araç oldu. Özellikle mezzo düzeydeki sosyal hizmet müdahalelerinin nihai hedefi olsa da kişiler üzerindeki içsel ya da dışsal tüm baskıların ortadan kaldırılmasına işaret eden bir perspektif de aynı zamanda. Bir yönden de baktığımda görüyorum ki postmodern teorilerin yaygınlaştığı 1970'lerde tasarlanmış. Doğrudan müdahalede birçok alanda kullanılıyor. Ve geleneksel uzman hizmet alan danışan ilişkisine de iyi bir alternatif olmayı başarmış. Kişilerin sorunlarının özünde güçsüzlüğün yatıyor oluşu, güçlendirmenin temel varsayımları arasında. Bu güçsüzlüğün nedeni ise bireyin kendisinden ziyade onu etkileyen çevresel sistemin onun üzerinde yarattığı baskılar oluyor. Şu halde uzmanın rolü de bu güçsüzlükleri bireyin görmesini ve bunlarla baş etmesini kolaylaştırmak. Ayrıca birey üzerindeki toplumsal baskının ortadan kaldırılması, bireyin haklarının korunması ve geliştirilmesi için gerektiğinde sosyal hizmet uzmanlarının ve diğer ilişkili mesleklerin uzmanlarının savunuculuk yapması da çok temel bir sorumluluk. Bu yönüyle baktığımız zaman sosyal hizmetin disipliner gövdesinde güçlendirme savunuculukla beraber duruyor. Güçlendirmenin pratiği esasında çok büyük oranda vaka ve dava savunuculukları şeklinde yürüyebiliyor. İnsanları güçsüzleştiren sosyal ve politik güçlerde değişim yaratma çabası da savunuculuğun nihai hedefi. Hemen bir kavramsal çıkış yapalım burada. Savunuculuk diyelim, güçlendirmenin toplum ölçeğindeki uygulaması. Ve savunuculuk bir kişinin, grubun ya da bir topluluğun sosyal haklarının ve refah hizmetlerine erişim kapasitesinin artırılması yönündeki tüm aktif girişimler. Şimdi buradan psikolojiden alıp konuyu tekrar sosyal çalışma disiplinine getirdim. Bizim sosyal çalışmanın önemli yazarları güçlendirme ile ilgili bazı tanımlar yapmışlar. Mesela bunlardan bir tanesi Barker'ın tanımı. Robert Barker, güçlendirme için sosyal hizmet uygulamasında kişilerin, ailelerin, grupların ve toplulukların kişisel, kişiler arası sosyoekonomik, kültürel ve siyasal güçlerini artırmalarına ve koşullarını geliştirmelerine yardımcı olan bir süreç tanımlaması yapıyor. Diğer taraftan Pinder Hughes bir başka tanım ekliyor. Kişinin yaşam alanını etkileyen güçleri yönlendirmek üzere artan bir güç ve kapasite deniyor. Bir yönüyle de baktığımız zaman Gutierrez'in tanımında da bireylerin yaşam koşullarını geliştirmek üzere harekete geçmeleri için kişisel, kişiler arası ve politik güçlerinin artması süreci. Yani toparlayacak olursak sosyal hizmet açısından güçlendirme bir çıktı değil, makro değil özellikle, bir sürece işaret ediyor ve bu süreç üç boyutlu olarak net bir biçimde gelişiyor ve şüphesiz kişisel ve kişiler arası güçlendirmenin ötesinde sosyopolitik güçlendirme, bir kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesi örneğin güçlendirmenin çok hayati bir unsuru oluyor. Birleşmiş Milletler'in kadın sorunları ile ilgili çalışmalarında hep anahtar sözcük kadın ve güçlendirmedir. Bu da tesadüf değildir. Güçlendirmeyi üç boyutlu bir süreç olarak okuyoruz şu halde. Bunu bir örnek üzerinden anlatmamız yararlı olabilir. Benim hatır sayılır bir çalışma ve araştırma deneyimi biriktirdiğim psikososyal onkoloji alanında o alandan bir örnekleme yapalım. Kanser gibi yaşamsal bir tehdit karşısında bir kişinin güçlenmesinin belirleyicileri neler olabilir diye bir soru soralım. Bir defa kişisel alanda baktığımız zaman tabii kişinin kendisine atfettiği değer ve anlamı zenginleştirip ben imgesini korumasını, hastalık sürecine uyum sağlamasını, kazandığı bilgi birikimi ve eleştirel bilinciyle tedavi sürecinde de kontrol sahibi olması kişisel güçlendirme olur. Yine bu alanda bir hastanın kişiler arası bağlamda güçlendirilmesi ise etkileşim halinde bulunduğu yakın çevre unsurlarıyla, yani aile, akraba, arkadaş, sağlık profesyonelleri ve yine bireyin ben imgesini desteklemesine atıfta bulunan girişimlere bakmamız söz konusudur. Kişisel alanda güç birey tarafından yaratılırken ya da bireyin potansiyel güçleri bir hastalık tehdidi karşısında ortaya çıkarken, kişiler arası alanda güç birey tarafından çevreden alınan bir nitelikte oluyor. Gerek aile yakınları, arkadaşlar, gerekse sağlık profesyonelleri tarafından yararlı bir etkileşim yoluyla güç bireyle paylaşılıyor. Her iki alandaki dinamiklerin etkileşimlerinin sonucu olarak da güçlenme gerçekleşiyor. Kişiler arası boyutta güçlenmeyi kanser destek grupları uygulamak çok iyi bir biçimde sağlayabilir. Gelelim sosyopolitik alana. Tabii kanserle ilgili toplumsal ölçekteki genel sosyal inşalara bakmak gerekiyor. Kanser eşittir ölüm algısı, kanser eşittir bir günahın kefaretini ödemek gibi çarpık güçlü sosyal öğrenmelerin yapı söküme ihtiyacı var, değil mi? Kanserle ilgili metaforların, kanser hastasını damgalayıcı bu çarpık öğrenmelerin ve kanserle mücadelede kullanılan tüm toplumsal araçların kişinin yararına dönüştürülmesiyle kanser bağlamında güçlenmenin bireysel, bireyler arası ve sosyopolitik düzlemlerdeki pratik yansımalarını görebiliyoruz. Güçlendirme teorisine dayalı bakışa göre her tekil ilişki, bireyin diğer bireyle, bireyin aile ya da sosyal çevreyle, bireyin sağlık sistemiyle ve benzeri, bütün bunlar güç farklılıklarına göre şekilleniyor. Yani yaş, toplumsal cinsiyet, renk, inanç, dil, sosyal statü, ekonomik durum, bütün bu değişkenler gücün ve güçlüğünün belirleyicisi oluyor. Toplumların kolektif bilinçaltlarına kimin güçlü ve söz sahibi olduğu da adeta kodlanıyor. Dramatik olarak erkek olmak, büyük yaşta olmak, varsıl olmak, yüksek eğitim düzeyinde olmak veya sağlıklı olmak hep bir güçlü olmaya işaret ediyor. Tabii sosyal hizmetin konusuna giren sorunlar da güç eşitsizliklerinden kaynaklanıyor. Diğer ifadeyle söyleyecek olursam, yani güçlü olanın kendisinden daha az güçlü olan üzerinde yarattığı baskı sosyal sorunların yaratıcısı. Öyleyse müdahalenin nihai amacı da bu güç eşitsizliklerini ortadan kaldırmak olmalı. Bunun için de güçsüzleşen bireylerin güçlenmelerini kolaylaştırmak çok önemli bir mesleki müdahale çıktısı oluyor.
It was for me one of the most difficult moments I had in my life because I did not know what to do with my hands and what to do with my body. For example, I did not know whether I should be like this, because if I did that, that maybe the officer should think that I was making a joke, provoking him, because I am not a soldier. Why are you like this? If I did that, maybe he could think that I was provoking him because I was not like this. You see, that is. And one of the most difficult things which we can have is not to know what to do with our body. This is the moment in which we discover our body. No? And I had a tremendous experience. I said to myself, Luca, I am not only intellectual. I have also this thing. Then it was necessary to be put in jail when I was 39 or 40 years old to discover my body in a very critical way, you know? Because I have made the other discoveries of my body.
Bilin bakalım size şimdi kimi dinlettim. Güçlendirme deyince akla gelen çok önemli isimlerden, öncü isimlerden bir entelektüel de Brezilya'dan Paulo Freire. Sosyal hizmet akademisyenleri ve elbette sosyolojide de eleştirel sosyoloji çalışan kişilerin çok iyi tanıdığı bir isimdir. Paulo Freire Türkiye'de Ezilenlerin Pedagojisi, Yüreğin Pedagojisi gibi harikulade eserlerin sahibidir ve bankacı eğitim modeline getirdiği eleştirilerle bilinen bir isimdir. Dinlediğiniz kayıtta da 1977'de Jack West ile Alternatif Okul Ağı içerisinde bir 3 günlük konferans veriyor. Ve konferansta başından geçen 40'lı yaşlarının başından geçen bir tutuklanma öyküsünü anlatıyor. Bedenini yönetme kabiliyetinden dahi yoksun kaldığı bir edilgenlik, bir aciz içinde kaldığını anlatıyor. Güç karşısında insanların ne kadar çaresiz olabileceğini çok espriyle tabii karışık örnek, ilginç marjinal örneklerini kendi yaşamından anlatıyor. Paulo Freire bir umut ışığı olmuştur özellikle pedagojide. Sosyal pedagojinin de öncü bir ismi olarak zihninize kaydedebilirsiniz. Paulo Freire öğretim kariyerine bir sosyal hizmet lisans bölümünde başlamış. Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu'nun 1988 yılındaki bir toplantısında yaptığı konuşmada sosyal hizmeti özünde eğitimsel pedagojik bir meslek olarak tanımlamış. Sosyal hizmet uzmanlarını ise adalet rüyasının gerçekleşmesine ve bireylerle onları kuşatan toplumun dönüşmesine yardımcı olanlar biçiminde ifade etmiş. Freire tarafından sıklıkla telaffuz edilen bu eleştirel bilinç ya da bilinç artırma kavramlarıyla kastedilen bireyin sorunlarıyla ilgili kişisel ve yapısal farkındalığının artırılması. Kişisel farkındalığın önündeki engel de bireyin içinde bulunduğu ve üzerinde baskı yaratan durumun içselleştirilmiş olması. Kişi mevcut durumunu bir sorun olarak tanımlamaktan ziyade kendi gerçekliğinin bir parçası olarak görebiliyor. Bir biçimde yüz yüze kaldığı soruna teslim olması söz konusu aslında. Yani bu durumun zihinsel ve duygusal boyutta nasıl içselleştirebildiğini siz düşünün. Hatta örnek olarak şu ifadeyi verebiliriz. Ezilenlerin Pedagojisi kitabının Türkçe tercümesinden okuyabilirsiniz. Şöyle diyor, kendini aşağılamak ezilenlerin bir başka özelliğidir. Ezenlerinin kendileri hakkındaki görüşünü içselleştirmelerinden kaynaklanan bir özelliktir bu. Hiçbir işe yaramadıklarını, hiçbir şey bilmediklerini, herhangi bir şey öğrenmekten aciz olduklarını, hasta, verimsiz olduklarını o kadar sık duyarlar ki sonunda kendi acizlerine ikna olurlar. Profesyoneller tarafından desteklenen bilinçlenme yoluyla bireyin soruna teslim olmak yerine sorunuyla ilgili farkındalığı ve kendine olan inancı artırılmak zorunda. Freire'nin ilgisi ağırlıklı olarak sınıfsal baskı olsa da onun felsefesi diğer güçlendirme çalışmalarına uyarlandı. Sosyal hizmet disiplini bağlamında bu çalışmaların başında Barbara Solomon'un Black Empowerment, Social Work in Oppressed Communities, yani siyahi güçlenme, ezilen topluluklarla sosyal hizmet başlıklı kitabı geliyor. Kitabı yayınlandığında 1976'ydı. Solomon o çalışmada güçlendirmeyi ırkçılıkla mücadele eden siyahi gruplar, diğer azınlıklar ve onlar adına değil, onlarla birlikte hareket eden sosyal hizmet uzmanları için kuramsal ve felsefi bir bakış olarak yapılandırmıştır. Hemen burada belirteyim, Bu kaydın başında dinlediğiniz o meşhur Washington Lincoln konuşmasında King'in hemen arkasında Müslüman cemaatlerin liderleri vardı ama onun da yanında yine Barbara Solomon vardı. Solomon da yurttaşlık hareketlerinde rol oynamış bir profesyoneldi. Bu da tarihe kayda geçsin diye ifade ediyorum. Güçlendirme teorisinin ayırt edici özelliklerini şöyle bir dört başlıkta toparlayabiliriz diye düşünüyorum. Birincisi, insanlar kendi güçlenmelerinde etkin ve eşit katılımcılar olmalılar. Yani insanları güçlendirmek yerine güçlenme süreçlerini kolaylaştırmak gerekiyor. İkincisi, güçlendirme kişisel kontrolü genişleten muktedir kılıcı bir süreç. Üçüncüsü, güçlendirmenin sorunlu toplumsal ve kültürel bağlamları değiştirme odağına sahip olduğunu hatırlamak lazım. Ve son olarak, bireyi nesne olarak değil kendi gerçekliğini değiştirmeye muktedir özne olarak görmek ve bunu ona net bir biçimde hissettirmek zorundayız. Güçlendirme uygulaması nasıl yapılır diye de sorarsak, bir defa motivasyon ve beceri artırmakla başlıyor. Aktif katılım sağlamak çok önemli. Olabildiğince işbirliği inşa etmek gerekiyor. Önleyici girişimler ve mevzuattan yararlanarak insanların haklarını kullanmalarını teşvik etmek önemli. Bir taraftan da toplumsal bilinçlenmeyi artırıcı içerik oluşturmak gerekiyor çalışmada. O yüzden Freire buna bir sosyal pedagoji diyordu. Öz yeterliği ve özgüveni geliştiren bileşenleri var. Sosyal değişim için uygun eylemler keşfedilmek zorunda. Karşılıklı yardım çok hayati önemde, özellikle bireyler arası güçlenmede ve bunun için tabii birçok alanda akran desteğinin etkin kullanımı işe yarıyor. Olayları çok boyutlu değerlendirmeyi desteklemek söz konusu ve nihayetinde diyebiliriz ki güç verme, insanların güçlenmesine yardımcı ol. Az önce değindiğim gibi ben bir grup genç ve adolesan kanser hastasında güçlendirmenin uygulamasını gerçekleştirmiştim. Diğer birçok tırnak içinde incinebilir denilen grupta, özel gereksinimi olan grupta, eşitsizliğe maruz kalan grupta, çocuklar, yaşlılar, engelliler gibi nüfus gruplarında güçlendirme çalışmaları yapmak mümkün. Ama tabii gidip de hükümlülerle güçlendirme yapılmaz. O zaman firar ederler. Güçlendirmenin uygulanabilmesi için insanların hakkı olan belirli sosyal konumlar ve haklara erişme güçlüğü varsa yapılabilir. Bir takım yasal yaptırımların uygulandığı, örneğin 28 günlük madde bağımlılığı tedavisine mecbur kalmış olan bir madde bağımlısı, biraz evvel dediğim gibi bir hükümlünün psikososyal rehabilitasyonunda güçlendirmeden kastedilen şey kişinin içinde bulunduğu koşullara uygun değildir. Güçlendirme pratiğinde hizmet alanının özne konumunu geliştirmek için kritik bir değer ve ilke olarak self-determinasyon üzerinde bir vurgu yapmak yararlı. İnsanların tabii kendilerine sunulan seçeneklere yönlendirilmemeleri lazım. Kendi değişimlerini, kendi seçimlerini kendilerinin inşa etmeleri ve olabildiğince bağımsızlaşmalarının teşvik edilmesi hayati önem taşıyor. Böyle olduğu için hani tipik psikososyal yardım ilişkisindeki o uzmanın her şeyi bilen, etkin yönlendirme yapan, uzmanlık bilgisini kullanarak doğru yola rehberlik eden çizgisi kati surette bu yaklaşımın doğasına uygun düşmüyor. İnsanları özgürleştirmekten söz ediyoruz biz, özerkleştirmekten söz ediyoruz. Hatta Paulo Freire de bir özgürlük teorisyeni olarak, özgürleştirme teorisyeni olarak tanımlanmıştır literatürde. Son olarak güçlendirmenin sınırlılıklarına değinip bu kaydı sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. Tabii kaydın sonunda da bir sürpriz şarkı sizi bekliyor. En başta verdiğimi sonda tamamını dinletirim diğer bütün kayıtlarımda. Fakat burada sürpriz yapmayı özellikle istedim. Hemen ileri sarıp bakmayın lütfen. Şimdi güçlendirmenin sınırlılıklarını da konuşmak lazım. Bir defa güçlendirmeye dayalı uygulama uzmandan danışana doğru bir güç aktarımı içeriyor gibi gözüküyor. Fakat bu en başından itibaren bir takım meydan okumalarla da karşılaşabilir. Uzmanlar kendi sahip oldukları güçleri ve yetkileri, otoriteyi kaybetme konusunda endişe yaşayabiliyorlar. Diğer taraftan danışan sistemi de hele Türkiye'deki gibi böyle dikey iletişimin çok güçlü olduğu toplumlarda hizmet alanda uzmandan otorite egzersizi bekliyor. Yani ne yapacağımı sen söyle diyor. Mesela en iyi doktor Bana güven, gerisini merak etme sen diyen doktor. Hani reçete yazmayan doktoru bile doktordan saymayan, böyle sürekli açık bir yönlendirme bekleyen bir ilişki var. Bu açıdan insanlara ne yapılması gerektiğini söylemediğinizde, ya bu bize bir şey demiyor, tam yönlendirmiyor, acaba bilgisi, yetkisi az mı, ilgisi mi az yoksa diye endişe yaratabiliyor. Güçlendirmenin felsefesini insanlara çok iyi anlatmak lazım. Aksi takdirde uzmanın rolü konusundaki kafa karışıklığı büyüyebilir. Hatta 2005 yılında bizim bölümümüzde de uzun yıllar çalışan değerli hocalarımdan Fatih Şahin'in yaptığı bir araştırma vardı. 103 sosyal hizmet uzmanına sormuştu. Katılımcıların yarıdan fazlası müracaatçısıyla sosyal hizmet uzmanının ilişkisinin eşitliğe dayalı olabileceğini asla benimsememişti. Self-determinasyon hakkı mesela sosyal hizmet uzmanları için çok önemli bir etik sorumluluk. Müracaatçının self-determinasyon hakkının birçok sebeple onun yüksek yararı gereğince ihlal edilebileceğini düşünüyordu. Dolayısıyla yani bu kadar bürokratize olmuş bir sosyal hizmetler sisteminde tabii güçlendirmeyi uygulayabilmek için sistemin de bunu mümkün kılacak esnekliğe ihtiyacı olduğunu söylemek lazım. Ama benim düşüncem tabii son tahlilde güçlendirme, sosyal hizmette ve sosyal bilimlerin ilgili alanlarında birçok kavramsal çağrışımla çok yoğun olarak konuşulan bir konu. Güçlendirmeyi inşa eden ve farklı kılan kendisine özgü bir dili var. Mesela bu çok etkileyici. Bilinçli olarak kuruluyor bu dil ve bireyi etkin olmaya davet ediyor. O aciz içinde olma konumunu terk et ve kendini lütfen iyi hisset, harekete geç ve dönüş diyor. Bu dönüşümü sistemlere de teklif ediyor. Ortaklık, kolaylaştırma, öz yeterlik, eleştirel bilinç, farkındalık, eşitlik, umut, güven, motivasyon, yani hepsi olumlu sözcükler ve bunlar bu teorinin çerçevesini çizen kavramlar oluyorlar. Son kez benim çok sevdiğim bir sözü aktarmak istiyorum. Güçlendirme teorisinin kitabını yazan Lee'nin kitabının içerisinden bir alıntı. Diyor ki, siz sözcüklerin ne olduğunu sanıyorsunuz? Sözcüklerin kendi içlerinde olumlu ve orijinal şeyler olduğunu mu sanıyorsunuz? Hayır, sözcükler sonuçtur. Moda olanın ürünüdür. Mükemmel bir yazar sözcükleri dans ettirebilir, onlara şarkı söyletebilir, her şeyi yaptırabilir. Herhangi bir şeyi anlatma zamanı geldiğinde sözcükler görevini ustalıkla yapacaklardır. Yani zihinsel dönüşümün gerek bireysel gerek kolektif dil yoluyla inşa edilen gerçekler üzerinden olacağının bir kez daha altı çizilmiş oluyor. Bu son kelimelerle de bir postmodern dokunuş yapalım. Evet, gelelim sürprize. Biliyorsunuz Türk rapi uluslararası düzlemde de popülaritesini sürekli artırıyor ve Türkiye'de rap'e olan ilgi de müthiş derecede arttı. Dünyanın her tarafında aslında son yıllarda rap'in çok hızlı bir yükseliş gösterdiği ifade ediliyor. Ben de bir alternatif rap şarkısını yakaladım. 2020'nin hemen başında çıkmış bir albümden, Gazapizm'den çok beğendiğim bir şarkıyı size dinletmek istiyorum. Hiza albümünden geliyor, Unutulacak Dünler. Herkese sağlıklı ve keyifli günler dilerim. Sağlıcakla.
Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin kanlı çünkü abi, demir kapı bundan. Ne özlemi, hasret, suçu doğasında varsa. Yoksulun merhameti gasp, elinde sas. Hep beklemiş gözlerinde yaş, sırtında yaz. Gün gelecek teraziyi bu insanlar tekmelecek. Biz tanığız keşmekeşe, el önden arz edeceğiz. Ben sesimden fark edeceğim yaşlandığım, ya da her şarkıya veda niyetiyle yazdığımdan. Sana çirkin ağızlarından, aşklarından geri kırıntılar kalacak. Ve bu yalnız olacak. Senin yandığından daha fazla yanan insanlara duymuyorsan eğer, nasıl olacağız arkadaş? Böyle avuç kadar üstümüzde borcu kalır ve imser bir gül açar parklara. Utancın karkışında kaldık, alkışlara kandık. Öyle yorgun, öyle beter sabahlara kandık. Bir hayalim gözlerinde saklı. Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık. Hep utancın karkışında kaldık. Alkışlara kandık. Öyle yorgun öyle beter sabahlara kattık. Bir hayalim gözlerinde saklı. Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık. Orta hep anlattım biliyor musun? Dedim ki dili yok bunun. Kimsesi kimi yok onun. Neşesi düşü yok şunun. Dedi ki düşür Hamza'nın eş yerine şarkısı. Yok işte bir şey oldu. Öyle değil işte olmalı bir çözümü. Biz onca gece uykumuzu yok yere mi böldük? Acılarını çekip gözlerini silmiş insanları düşün. Paramparça düşün. Karkışında kaldık, alkışlara kandık. Öyle yorgun öyle beter sabahlara kattık. Bir hayalim gözlerinde saklı. Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık. Hep utancın karkışında kaldık, alkışlara kandık. Öyle yorgun öyle beter sabahlara kattık. Bir hayalim gözlerinde saklı. Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık. Mevcut düzen dahilinde ne aşkı. Avunduğun her şey sahte yok aslan. Geriye ne kalmış? İstediğim bir yaşam ve utandığım korkular var. Gönlümü vermişken hem de anlıyorken bir halkı. Uykusuzluk sende artık onlar temizlerler vicdanlarını. Açsa karnı yağma artık isyan sayılır. Bir anne vedasıdır gerçek icran tanımak. Kazanmak kirlidir kaybedelim insan kalırız. Kocaman bir sofra düşün mahallenin ortasında. Dünyanın tam ortasında. Güneşler büyütür üstümüzde sonra kalır burjuva düşlerin yalanlardan arda. İyi söz yazarlarının ne kadar hükmü kaldı. Ben sana bu çiçekleri mezarlıktan çaldım. Çok uluslu yalnızlıkların yanında uzandım ve gökyüzü çok yıldızlı. Karkışında kaldık, alkışlara kandık. Öyle yorgun öyle beter sabahlara kattık. Bir hayalim gözlerinde saklı. Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık. Hep utancın karkışında kaldık, alkışlara kandık. Öyle yorgun öyle beter sabahlara kattık.